Ayrım 13, Turnike, Hakan Erol, sayfa 128. Lise arkadaşları onun ismini veriyor. Bir zamanlar cemaatin önemli isimlerinden Fırat Develioğlu'nun kardeşi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Mehmet Murat Develioğlu da cemaatle ilgili dikkat çeken bilgiler veriyordu. 1988 yılında ise arkadaşı Acun Ilıcalı vasıtasıyla cemaatle tanıştığını aktaran Develioğlu, kendisini cemaate Ilıcalı'nın ısındırdığını iddia ediyordu. O dönem evi uygun olan cemaat üyelerinin evlerinde toplantılar yapıldığını söyleyen Develioğlu, hem Acun Ilıcalı'nın hem de Cenker Ilıcalı'nın evinde de bir araya gelindiğini ifade ediyordu. Dosya kapsamında hala tutuklu bulunan Alkas Çakmak da Acun Ilıcalı'yı da liseden arkadaş olduğunu ve Oktar'la kendisini Ilıcalı'nın tanıştırdığını anlatıyordu. Dış ticaret işiyle uğraşmaktayım. Adnan Oktar ile 30 sene önce tanışmıştık. O zaman Bebek'te Acun Ilıcalı tanıştırmıştı diyen Çakmak, Acun için şu ifadeleri kullanıyordu. 1988 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okurken benim sınıf arkadaşım olan, şu an TV8 televizyonunun ortağı olan Acun Ilıcalı beni Adnan Oktar ile tanıştırdı. Acun benden önce bu yapı ile ilişkisi olan bir kişiydi. Ben zaten Adnan Oktar'ı dışarıdan tanıyordum. Tanıştıktan sonra dini anlamda sohbetler yapıyorduk. Acun Ilıcalı'nın liseden arkadaşı olduğunu belirttiği bir diğer isim ise Seyhun Şanday'dı. Cemaatin finans operasyonlarını yönettiği iddia edilen, dosya kapsamında ise adli kontrolle serbest bırakılan Şanda, cemaatle tanışma hikayesinde Ilıcalı'nın ismini veriyordu. Şanda 1988 yılında İstanbul'da Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okurken, yine bizim liseden mezun hem okul servisinden hem de oturduğumuz semt Ataköy'den Acun Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım diyordu. Cemaatin emniyet imamlarından ve İstanbul Gömlekleri AŞ'nin yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Alp Ünlü ise Ilıcalı'nın ismini bu kez ticarette veriyordu. Ünlü Ilıcalı kardeşlerin kendisinin müşterisi olduğunu belirtiyordu. Benim Adnan Oktar suç örgütüyle hiçbir alakam yoktur. O gruba mensup benim bildiğim, tanıdığım Oktar Babuğ'una, Kartal İş, Acun Ilıcalı, Ömer Ilıcalı, Doktor Cihat Gündoğdu, Eda Babuğ'una, Noyan Örcan, Hanzade Doğan isimli müşterilerim vardır. Başka müşterilerim de var fakat isimlerini hatırlayamıyorum. Oktar Acun'u cezalandırıyor. Dosya kapsamında Acun Ilıcalı'nın ve ağabeyi Cenker Ilıcalı'nın ismini veren sanıklar bu kadar da sınırlı değildi. Ancak bu örnekler bizim için yeterli. Asıl önemli olan konu ise Acun Ilıcalı'ya ne olmuştu da o yıllarda bu cemaatten kopmuştu. Hatırlayacağınız gibi 1. bölümde 90'lı yılların başında cemaatten ilk kopuşun yaşandığına değinmiştim. Sanıkların verdiği ifadeye göre Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç da işte bu noktada cemaatle bağını koparan ekip içerisinde yer alıyordu. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın ve Esat Yontunç'un ayrılmasında Oktar'ın o dönem verdiği evlilik talimatıyla birlikte cemaatten ayrılanlara karşı başlattığı münafık damgası etkili olmuştu. Ancak ilginçtir, Acun Ilıcalı bugün hayatını adeta cemaatten önce ve sonra olarak yaşamayı sürdürüyor. Hiçbir yerde ve hiçbir şekilde Oktar cemaatini konuşmuyor. Bu cemaatin lehinde ya da aleyhinde bir cümle sarf etmiyordu. Sanki Ilıcalı'nın hayatı bu cemaatten kopmasıyla yeniden başlamıştı. Oktar cemaatine yapılan son operasyon kapsamında da Acun Ilıcalı'nın Oktarcılardan şikayetçi olarak davaya katılmaması dikkat çekiyordu. Acun Ilıcalı sessizliğe gömülürken etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrolle serbest kalan Muazzez Arık o dönem Acun Ilıcalı'nın ayrılmasını şöyle anlatıyordu. Örgüte kazandırıldıktan sonra örgüt üyelerine ayrılındığı takdirde münafık olunacağı, onların aşağılık mahluklar olacağı, dünyada ve ahirette rezil olacakları, azaplandırılacakları, bu sebeplerden müminlerin hiçbir şekilde münafıklara meydan vermemesi ve mücadele etmesi gerektiği telkinlerinde bulunuyordu. Bu da örgütten ayrılan kişiye diğer örgüt üyelerinin bir nevi saldırması anlamına geliyordu. Bu talimata karşı çıkan hatırladığım kadarıyla Acun Ilıcalı, Serhan Çevik, Caner Taslaman, Feryal Kalkavan gibi isimler karşı çıkarak örgütten ayrıldılar. Oktar ayrıca müritlerin birbirleri hakkında istihbarat toplayıp yapılan yanlışları iletmek ve cemaat içerisindeki kırılmaların önüne geçebilmek adına cemaat içi bir ağ oluşturuyordu. İddia o ki Adnan Oktar Ilıcalı'yı bu dönemde sık sık eleştirmeye başlamıştı. Acun Ilıcalı ile ilgili olarak cemaatte korku güven haberleri kapsamında cemaat içinden çok fazla şikayet Oktar'a gidiyordu. İşte bu baskılara daha fazla dayanamayan Ilıcalı ayrılma kararı alıyordu. 1987-1998 yılları arasında, yani 11 yıl boyunca cemaatte kalan Arzu Cevahir, Ilıcalı'nın ayrılmasıyla ilgili olarak diğer evlere tüm örgüttekiler rahatlıkla gidebildikleri halde Serhanların ve Acunların evlerine herkes gidemiyor, onlar kendileri kapalı bir grup şeklinde yaşıyorlardı. Güven ve korkuya dair haberler haklarında çok fazla gelmeye ve Adnan Oktar onları her konuda eleştirmeye başlayınca örgütten ayrıldılar diyordu. Oktar'ın en önemli kediciklerinden olan Ayça Pars ise çok kritik bir iddiayı ortaya atıyordu. Pars'a göre Acun Ilıcalı ayrılmadan önce Oktar'dan çizik yemişti. Pars'ın ifadesine göre Acun Ilıcalı, Adnan Oktar'dan izin almadan yurt dışına maç izlemeye gittiği için Oktar tarafından cezalandırılmıştı. Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar ile olan bir fotoğrafını ise gazeteci Nihat Genç sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Ilıcalı Oktar'ın arkasında bulunuyordu. Söz konusu fotoğrafın Oktar ve müritlerinin Anıtkabir ziyareti esnasında çekildiğini de aktaralım. Zira kendisine Atatürklü kalkan oluşturan Oktar o dönem yani 90'lı yıllarda Anıtkabir ziyaretinde bulunmuştu. İşte o fotoğraf ve bu sayfada Adnan Oktar önde, müritleri arkada, Acun Ilıcalı'yı da bir daire içine almış bir fotoğraf yer alıyor. Mustafa Erbil ve Mehmet Ali Erbil. Adnan Oktar cemaatine yakın dikkat çeken başka ünlü isimler de bulunuyordu. Oktar'ın geleneksel iftar davetli listesinde şovmen Mehmet Ali Erbil ve ağabeyi Mustafa Erbil de yer alıyordu. Elbette bu listede yer almaları onları Oktarcı yapmaz. Ancak tam bu noktada çok önemli bilgilere ve fotoğraflara yer vermem gerekiyor. Adnan Oktar'ın 2018 yılında düzenlediği iftara Mustafa Erbil katılırken Mehmet Ali Erbil ise son anda hastalığından ötürü katılamıyordu. Erbil kolu şiştiği için iftar gecesinde bulunamamıştı. Öncesinde ise ilginç yazışmalar mevcuttu. Cemaatin önemli iki ismi Bilge Soylu Kod adlı Alev Babuğna ve Ulviye Didem Ürer arasında geçen yazışmalarda Mehmet Ali Erbil'in bu gecede sürekli espri yapmaması, hatta kedicikler üzerinden esprilere başvurmaması gerektiği konuşuluyordu. Erbil'in uyarılması ve bu konuya dikkat etmesi isteniyordu. Yine aynı cemaat üyelerinin bir başka yazışmasında ise Mehmet Ali Erbil'in Aleviler için "onlar mum söndü mü oynuyorlar" skandal lafı hatırlatılıyordu. Erbil'in geçmişte bir gaf yaptığı ve davetliler listesinden çıkarılması gerektiği de dillendiriliyordu. WhatsApp yazışmalarında Erbil'in bir isteği ise çok dikkat çekiyordu. Söz konusu yazışmalarda Mehmet Ali Erbil'in hastalandıktan sonra Oktar ve cemaatinden çiçek beklediği, Oktar'la görüşmek için de Dragos'taki köşke gelmek istediği ifade ediliyordu. Oktar'a yapılan operasyondan bir ay kadar önce 22 Haziran 2018 tarihinde cemaat üyeleri arasında şu konuşma geçiyordu. Bilge Soylu, "Cumartesi köşke geliyor Mehmet Ali Erbil inşallah." Didem Ürer, "Çok iyi elhamdülillah." Bilge Soylu, "Evet elhamdülillah." Cemaat üyelerinin arasındaki yazışmalarda 25 Haziran günü ise çok konuşulacak bir fotoğraf paylaşılıyordu. Fotoğrafta Oktar ile Mehmet Ali Erbil yan yana yer alıyordu. Fotoğrafta güldüğü görülen Mehmet Ali Erbil, Adnan Oktar ile de el sıkışıyordu. İşte grupta paylaşılan o fotoğraf. Evet, bu sayfada yine Adnan Oktar ile Mehmet Ali Erbil'in el sıkışırkenki fotoğrafları yer alıyor. Yalnızca 4 gün sonra, 29 Haziran günü oktarcıların kendi aralarında yaptığı konuşmalar da diğer yazışmalardan aşağı kalır değildi. Kedicikler arasındaki yazışmada Erbil'in oktarı görmek istediği vurgulanıyordu. İşte o konuşma. Bilge Soylu: biraz önce aradılar da. Bilge Soylu: sesini duydum. Bilge Soylu: normal yani, inşallah. Bilge Soylu: hocayı görmek istiyorum dediğini duydum, maşallah. Didem Ürer: İyi maşallah. Operasyondan 8 gün önce WhatsApp grubundan paylaşılanlar da yine çok tartışılacak cinstendi. Aynı gün gerçekleştiği muhtemel olan ziyaret kapsamında Erbil amacına ulaşıyordu. Bu yazışmalarda Mehmet Ali Erbil'e cemaatin çiçek götürüp götürmediğini bilmiyoruz. Ama okların sesini duymak istediğini belirten Erbil'in onu canlı kanlı son bir kez daha görmüş olduğunu anlıyoruz. Söz konusu fotoğrafta yine gülerek poz veren Erbil, oklar ile beraber omuz omuza görülüyordu. İşte o fotoğraf. Evet, bu sayfada da bahsettiği fotoğraf yer almış. Geçerken bir iddiayı da aktaralım. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Çağla Teker'in iddiasına göre başka ünlü isimler de ziyarete geliyordu. Dinliyoruz. Ayrıca benim görmediğim ama Adnan Oktar'ın bize söylediği kadarıyla Hande Yener, Mehmet Ali Erbil, Muazzez Abacı stüdyoya gelip Adnan Oktar'ın yanına geliyorlarmış. Son olarak 1 Eylül 2014 yılında Seda Sayan Show'un ilk bölümüne Oktar'ın kedicikleri konuk olmuştu. Hatta Seda Sayan o programda kedicik makyajı yaparken ben gelir sizin hepinizi orada boyarım bir de makyöz olarak beni çağırın demişti. İşte bu sözlerin kullanıldığı stüdyoda kediciklerin karşısında oturan diğer konuk ise Mehmet Ali Erbil'den başkası değildi. Cemaatin vitrin yüzü. FETÖ'cü sunucu ve oyuncu Reha Yeprem ve eşi Özlem Yeprem Oktar cemaatindendi. FETÖ firarisi Reha Yeprem'i bir zamanlar FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'de sunduğu Sır Kapısı adlı programdan tanıyoruz. Eşi Özlem Yeprem ise eski manken. Cemaatin vitrin yüzü olarak kullanılıyorlardı. Adnan Oktar'ın kapatılan kanalı A9 TV'deki programların bir dönem müdavimi olan Özlem Yeprem, eşiyle birlikte geçmişte Oktar'ın çok sayıda programına ve özel davetlerine katılmıştı. Özlem Yeprem'in FETÖ ile Oktar arasında köprü vazifesi gören isimlerden olduğu ifade ediliyordu. Bununla da sınırlı değildi. Bir iddiaya göre cemaat üyesi Altuğ Revnak Eti aracılığıyla Oktar cemaatine katılan Özlem Yeprem'in turnike sistemi gereğince cemaatte onlarca erkek üyeyle birlikte olması sağlanmıştı. Cem Küçük, hocamız Adnan Oktar. Adnan Oktar cemaatine yapılan operasyondan sonra gözler Cem Küçük'e çevrilmişti. Zira Küçük operasyondan kısa süre önce sosyal medya hesaplarını kapatmış ve televizyon programına ara vermişti. Cem Küçük ise bu durumu tatile gittiği için yaptığını açıklamıştı. Ancak sosyal medyaya o dönem Adnan Oktar ile Cem Küçük'ün beraber fotoğrafları düşmüştü. Biraz geriye gidelim. Cem Küçük 2013 yılında da cemaatin televizyonu A9 TV'ye katılmıştı. İttihad-ı İslam adlı programda Küçük, Adnan Oktar'ın PKK hakkındaki düşüncesini benimsediğini vurgularken Oktar için "hocamız" ifadesini kullanıyordu. PKK sorununun silahla değil, ideolojik bir kavgayla yenileceğini söyleyen Cem Küçük, "hocamız Adnan Oktar da bunu toplantılarında her daim dile getiriyor" diyordu. Dipnot https://www.dailymotion.com/video. Yine Küçük 2016 yılında da A9 kanalındaki Hayata Dair programında boy gösteriyordu. Cem Küçük operasyon kapsamında firar eden ve daha sonra yakalanan Serap Akıncıoğlu'nun konuğuydu. Adnan Oktar da Cem Küçük'e karşı boş değildi. Şöyle ki, Mavi Marmara olayında Cem Küçük, Erdoğan radikal İslamcılarla Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırmalı ifadelerini kullanmış ve muhafazakar camianın tepkisini çekmişti. İstihbarat kaynaklarından aldığı haberlerle bilinen yazar Ömer Adıyaman ise Küçük'ün Mavi Marmara ile ilgili sözlerinin ardından Küçük'le ilgili dikkat çeken sözler sarf etmişti. Adıyaman Küçük için Zonguldak FETÖ evlerinde kalmış, bir dönem FETÖ'nün emrinde hizmet etmiştir. FETÖ ile irtibat ve iltisakından sonra kadına düşkünlüğü ile not düşülen Adnan Oktar'a angaje edilmiştir. Buradan Haber 7'ye köşe yazarı yapılmış, ilk yazısında ve yazılarında ise FETÖ liderine metiyeler dizmişti ifadelerini kullanmıştı. İşte bunun üzerine Oktar küçüğü yalnız bırakmayarak ona sahip çıkmıştı. Oktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem küçüğü yalnız zannetmesinler derken sözlerinin devamında hiç kimse rahatça ezerim diye heveslenmesin, irticalen yapılan konuşmada herkes hata yapabilir ifadelerini kullanmıştı. Dosya kapsamında hala tutuklu bulunan ve cemaatte sık sık gazeteci ve yazarlarla görüştüğü belirtilen Altu Müştak Berker'in Cem Küçük ile arasının çok iyi olduğu iddia ediliyordu. Berker'in cemaatle Cem Küçük arasındaki bağlantıyı kurduğu anlatılıyordu. Oktar cemaatine yapılan operasyondan yalnızca 9 gün sonra ise köşesinde kaleme aldığı yazısında Oktar ve cemaatiyle ilişkisinin devlet görevi olduğunu savunan Küçük, devlet için bilgi ve belge toplamanın önemini anlamazsınız diyordu. Şener Şen'in yeğeni. Adnan Oktar cemaatinde tanıdık bir isim daha bulunuyordu. Belki kendisi değil ama çok ünlü bir isimle akrabalığı onu da ünlü kılıyordu. Dosya kapsamında hala tutuklu bulunan, cemaatin yönetici pozisyonunda yer alan ve 20 yılı aşkın süredir cemaatin içinde bulunan Aslı Süme Efeoğlu. Usta oyuncu Şener Şen'in yeğeni olan Efeoğlu küçük yaşta bu cemaatle tanışmıştı. Cemaatin iki numaralı ismi Ulviye Didem Ürer'den sonraki en önemli kişisi olan Efeoğlu, cemaatteki kadın müritlerin imamı pozisyonundaydı. Adnan Oktar'ın yanında lüks villada kalan Efeoğlu, buradaki para akışını kontrol eden isim olarak gösteriliyordu. Efeoğlu'nun Adnan Oktar'ın sırdaşlarından biri olduğu iddia ediliyordu. Oktar'ın ise herkese yaptığı gibi Aslı Süme Efeoğlu'nun bakışlarıyla ve gülüşüyle dalga geçtiği, ona cin bakışlı sıfatını yakıştırdığı söyleniyordu. Cemaatin yürüttüğü iftira, şantaj ve tehdit gibi kampanyalarda Efeoğlu'nun bilgisi bulunuyordu. Yine Efeoğlu'nun Dragos'taki kaçak yapılaşmadan ve bu lüks eve ek odaların yapılmasıyla beraber evin tamiratlarından sorumlu olduğu da ifade ediliyordu. Aslı Süme Efeoğlu etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtirken verdiği ifadesinde cemaatle 1995 yılında tanıştığını, illegal bir faaliyetlerinin bulunmadığını, Oktar grubunun bir suç çetesi olmadığını savunuyordu. Ancak cemaatte Burhan Efeoğlu ile evli olan Aslı Süme Efeoğlu'nun ifadesinde Burhan Efeoğlu'nun annesinin ve babasının ismini hatırlayamaması dikkat çekiyordu. Zira cemaatte yapılan tüm evlilikler sahteydi. Evlenen kişiler bir daha birbirini görmezlerdi. Erkek üye işine devam ederken kadın üye ile de Oktar dini nikah kıyıyordu. İşte yaşanan bu durum Aslı Süme Efeoğlu'nun hafızasının zayıflığını değil, cemaatin evlilik oyununu kanıtlar nitelikteydi. Operasyon zamanı birbiriyle evli olarak görülen cemaat üyelerinin her biri farklı evlerde yakalanmıştı. Cemaatte ilk dönem evlenenler hariç hiçbirisinin bir çocuğu da bulunmazken yapılan evlilikler de kağıt üstündeydi. Keza mahkeme sırasında buna benzer başka olaylar da yaşanmıştı. Cemaat üyeleri evli oldukları kişinin anne babasının ismini dahi bilmiyor, ellerine yazdıkları notlarla bu isimleri öğrenmeye kalkışıyorlardı. Bu durum komik olduğu kadar cemaatin yapısını da deşifre etmesi bakımından önemliydi. Öte yandan Efeoğlu ifadesinin devamında ise kendisinin yönetici pozisyonunda olmadığını belirtirken Oktar'ın ve arkadaşlarının vatanına ve devletine bağlı insanlardan oluştuğunu savunuyordu. Mustafa Akyol. Gazeteci Taha Akyol'un oğlu Mustafa Akyol da bir dönem Adnan Oktar'ın sıkı müritlerindendi. Hatta öyle ki Akyol 90'larda cemaatin başta gelen imamlarından birisiydi. Cemaatin Intro Interaktif Tanıtım Prodüksiyon Reklamcılık Limited şirketinin de ortaklarından olan Akyol, iyi seviyede İngilizce bilmesinden ötürü Oktar'ın gözüne girmişti. Mustafa Akyol yabancı dil sayesinde Oktar tarafından uluslararası yaratılış konferanslarına yollanıp ders vermesi için Amerika'ya gönderiliyordu. Akyol bu faaliyetlerle Oktar'ın dünya çapında tanınırlığına epey katkı sağlıyordu. Öte yandan Oktar'ın Yaratılış serisi kitaplarının asıl yazarlarından birinin de yine Mustafa Akyol olduğu söyleniyordu. Zira 300'den fazla kitap yazan da aslında Oktar değil, müritleriydi. Gelelim FETÖ'ye. Başka cemaat ve tarikatlarla da arasını iyi tutmaya çalışan ve kimisiyle sıkı ilişkiler kuran Oktar, neredeyse hemen hemen hepsine bir müridini görevli kılıyordu. Mustafa Akyol da bir göreve atanmıştı. Bu kapsamda FETÖ'nün İsrail imamı olarak bilinen Firari Harun Tokak ile bağlantıyı Mustafa Akyol kurarken, bu şekilde Oktar ile FETÖ arasında köprü oluyordu. Ayrıca Harun Tokak'ın Oktar'ın köşküne yemeklere gittiği de iddia ediliyordu. Yine Oktar yazdığını söylediği kitaplarını imzalayarak Tokak üzerinden Fethullah Gülen'e ulaştırırken, Gülen de aynı şekilde Oktar'a kendi kitaplarını gönderiyordu. Hatta Gülen'in Harun Tokak aracılığıyla Oktar'ın çalışmalarını çok takdir ettiğini söylediği de ileri sürülüyordu. 13. Ayrımın Sonu. Sayfa 140.